İstediği oyunu, istediği zaman, istediği yerde ve arzu ettiği ayarlarla oynamak isteyenler için son dönemde kullandığım en keyifli dizüstü bilgisayar modellerinden birine bakacağız. İnceleme konuğum olan bilgisayar Acer Predator Triton 500. Bu bilgisayar gerek sahip olduğu kas gücü gerekse de mobilite tarafındaki ısrarcı duruşuyla gerçekten önemli bir model. Peki niye iddialı, neden benim radarıma girdi? Gelin hep birlikte detaylarına bakalım. Ekranlara gelen bu liste donanım tutkunları için pek çok şey anlatıyor. Ancak uzun lafın kısası, Triton 500'de hemen hemen her şey en yüksek performansı sunmak için planlanmış. Ben olsam böylesi bir makinede AMD'nin Ryzen 4000 işlemci modellerini seçenek olarak sunardım. Ancak üreticiler en yüksek fiyatlı dizüstü bilgisayar modellerinde henüz AMD dönüşümünü tam olarak gerçekleştirmiş değil. Bu heyecan verici listede dikkatimi çeken iki tane eksik var. Bunlardan birincisi kartopuydusu. Çünkü Triton 500 sahip olduğu özelliklerle gündüz mobil iş istasyonu, gece ise oyun canavarı gibi kullanılabilir. Dolayısıyla bu bilgisayar aynı zamanda video kurgusu yapanlar, fotoğraf düzenlemesiyle uğraşanlar için de biçilmiş kaftana dönüşebilir. İşte bundan dolayı kart okuyucusu bence mutlaka almalıydı. Diğer eksik ise bence biyometrik güvenlik. En azından parmak izi okuyucusu, tercihen de kızılötesi kamera bu bilgisayarda olmalı, gelişmiş güvenlik seçenekleri sunulmalıydı. Eğer Acer böyle yapsaydı rakiplerine karşı, özellikle oyun dünyasındaki rakiplerine karşı daha avantajlı bir yere oturabilirdi. Triton 500'ün en güçlü özelliklerinden biri de sahip olduğu tasarımı. Metal gövdesiyle kullanıcısına güven veren bilgisayar, tıraşlanmış çerçeveleriyle %81 seviyesinde ekran kas oranı sunarak gerçekten görselliğe katkı sağlıyor. Güçlü özelliklerine rağmen kalınlığı sadece 18 mm olan bilgisayarın ağırlığı ise 2.2 kilo. Adaptörüyle birlikte toplam taşıma ağırlığı ise aşağı yukarı 3 kilo civarında. Evet, dizüstü bilgisayar dünyasındaki en hafif model bu değil. Ancak sahip olduğu performansı dikkate aldığımız zaman hem mobilitesi hem de ergonomisiyle gerçekten dengeli bir bilgisayar olmuş. Bu arada çoğunlukla koyu siyah renge sahip olan bilgisayarda Predator logosu ve hava tahliye kanallarındaki mavi detaylar dikkatlerden kaçmıyor. Bilgisayarın bağlantı özellikleri de son derece yeterli. Sol tarafta güç konektörü, Ethernet portu, USB ve HDMI konektörleriyle ses bağlantılarına, sağ tarafta ise 2 adet standart USB portu, mini display port ve USB tip C ara birimiyle durum bildirim ışıklarına yer verilmiş. Güzel detaylardan birisi de şu, Acer Predator Triton 500 Thunderbolt desteği de sunuyor. Bilgisayarın materyal kalitesi ve işçiliği güzel, bilek dayama kısımları dar gibi görünse de bence yeterli. Touchpad'in yerleşimi de iyi, kullanım zorluğu yaşamadım. Bu arada Acer Triton 500'ün ekranı tam olarak yatabiliyor. Özellikle dik konumda uygulama geliştirenler için bu son derece önemli bir özellik. İç kısımda keşke olsaydı dediğim iyileştirme alanı ise ekranın alt çerçeve kalınlığı. Ancak bir noktadan sonra tıraşlama işlemi bilgisayarın topyekun küçülmesine vesile olacağı için böylesi bir donanımı daha minyatür bir sisteme sığdırmak hiç de kolay olmazdı. Şimdi biraz da Triton 500'ün iç dünyasına bakalım. Bilgisayarın alt kapağını çıkarmak zor değil. Çok fazla güç uygulamadan kapağı kolayca çıkartabiliyorsunuz. Bu işlem sonrasında anakarta da erişmiş oluyoruz. Sanırım buradaki en ilginç detay 3 fanlı soğutma sistemi. İki tanesi sağ tarafta ekran kartından, diğeri ise sol tarafta işlemciden sorumlu. RTX 2080 Super Max-Q gibi üst seviye bir GPU'yu böylesine ince bir şasede serin tutmak hiç de kolay olmayan bir mühendislik görevi. Ancak Acer geliştirmiş olduğu özel soğutma sistemiyle oldukça iddialı konuşuyor. Bakalım birazdan detaylarına gireceğiz zaten. Görüldüğü üzere oldukça dolu olan bilgisayarı iç kısmına erişerek upgrade etmek, yani donanım özelliklerini değiştirmek ya da yükseltmek çok kolay bir işlem gibi görünmüyor. Siyah koruyucu bant katmanı çıkartarak belleklere erişebiliyorsunuz. Ama zaten Türkiye'ye gelen versiyonda 32 GB sistem belleği olduğu için pek çok kullanıcı buna ihtiyaç duymayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki özel kullanım şekillerini hariç tutmak kaydıyla. Biraz da klavye ve touchpad'den bahsedeyim. Klavyenin ergonomisi güzel, tuşların hissiyatı ve geri bildirimler iyi organize edilmiş. Gerek oyun oynarken gerekse de video düzenleme ya da doküman oluşturma esnasında herhangi bir zorluk ya da sorun yaşamadım. Yalnız şöyle bir durum söz konusu, bu bilgisayarın klavyesindeki caps lock butonunda herhangi bir ışık bulunmuyor. Dolayısıyla bazen özellikle bir şifre girerken büyük harf mi küçük harf mi kullandığınızı anlamak için önce bir deneme yapmanız gerekiyor. Keşke olsaymış. Klavye diziliminde güç butonu sağ uç tarafa konuşlanırken onun hemen altında ise bilgisayarı kontrol etmenizi sağlayan Predator Sense yazılımını aktif eden özel bir Predator butonu bulunuyor. Sol tarafta da bir turbo butonu var. Bu butona bastığınız an itibariyle fanlar en yüksek devir hızına ulaşıyor ve bilgisayarın daha iyi soğutulması amaçlanıyor. Klavyenin en dikkat çekici özelliği ise sahip olduğu arkadan ışıklandırma sistemi. Bu sistem sayesinde her tuşun arka ışıklandırma rengini birbirinden bağımsız olarak tayin edebiliyorsunuz. Triton 500'ün klavyesi gerçekten renkli ve genel deneyimi oldukça iyi. Ancak diğer taraftan sunduğu deneyi fena olmamasına karşın yüzey alanı bence daha kalan, küçük kalan bir touchpad var. Sonucunda bu bir oyun bilgisayarı olduğu için pek çok kullanıcı fare takmak isteyebilir ama klavye kadar iddialı mı derseniz eğer hayır, klavye kadar iddialı değil. Evet, tüm bu detaylardan sonra Triton 500'ün performansını yorumlamaya başlayalım ve önce ekran tarafına geçelim. Bilgisayarın 15.6 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğündeki IPS ekranı AV Optronics imzasını taşıyan panel kullanıyor. En önemli özelliği ise hiç şüphe yok ki 300 Hz tazeleme hızına sahip olması. Dile kolay, tam 300 Hz. Triton 500'ü testlerim esnasında videolarımı düzenlemek için de kullandım. Görselliği ilgilendiren içerik üretiminde ekranın renk doğruluğu son derece önemli. Ve donanımsal ölçüm cihazında yaptığım testlere göre Triton 500'ün ekranı %96 seviyesinde sRGB, %77 seviyesinde Adobe RGB ve %77 seviyesinde de P3 renk uzayını karşılayabiliyor. Böylesine yüksek bir performansın bu derece iyi bir renk doğruluğu ile gelmesi bence son derece önemli ve fark yaratan bir özellik. Ekranın parlaklık düzeyi ve görüş açısından başarılı. Farklı ışık koşullarında gerek içeride gerekse de dışarıda yaptığım denemelerde kullanımı zorlaştıracak bir durumla karşılaşmadım. G-Sync teknolojisiyle desteklenen bir bilgisayardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu özelliği kullanabilmek için entegre grafik birimini devre dışı bırakmak gerekiyor. Bu noktada tabii ki en heyecan verici özellik az önce de ifade ettiğim üzere 300 Hz tazeleme hızı. Bakın bu durum bazı açılardan son derece önemli. Birincisi ekran yırtılması için. Bilenler zaten biliyor. Grafik işlem birimi her saniye ekranın kaldırabileceğinden daha fazla kare işlediği zaman yırtılma dediğimiz sorun ortaya çıkıyor. Örneğin kullandığınız bilgisayarın ekranı 60 Hz'dir ama sahip olduğunuz ekran kartı oynadığınız oyuna saniyede 100 kare çizebiliyor olur. İşte bu durum GPU'nun görüntü çıktı zamanlaması ile ekranın tazeleme zamanlaması arasında uyumsuzluk yaratıyor. Bu durumu çözebilmek adına yılların yöntemi olan V-Sync ile AMD FreeSync ya da Nvidia G-Sync kullanılabilir. Ama böylesi teknolojilerde FPS ekran tazeleme hızına kilitlendiği için evet, ekran yırtılma sorunu belki bir noktaya kadar aşılıyor ama ekran kartının performansı frenlendiği için aslında ekran kartından en yüksek randımanı elde edemiyoruz. Dolayısıyla bu sorunu aşabilmek, gerçek manada aşabilmek için üreticiler son dönemde ultra yüksek hızlı ekranlar kullanmaya başladı. Özellikle 300 Hz zamanla daha fazla yaygınlaşacak gibi görünüyor. Evet, Triton 500'ün gerçekten heyecan veren RTX 2080 Super Max-Q ekran kartı AAA dediğimiz yeni nesil yüksek grafik yoğunluğuna sahip olan oyunlarda en yüksek kalite ayarları açıkken 300 FPS oynatma performansı sunabilecek düzeyde değil. Ancak başta CSGO olmak üzere özellikle rekabetçi çok katılımlı bazı e-spor oyunlarında kalite optimizasyonu yapılarak 300 FPS seviyesi görülebilir mi? Evet, görülebilir ama gerçekten görmek için bazı ayarları uzun süre çalışmak gerekiyor. Kısacası şunu söyleyebilirim. Triton 500'ün ekranı döneminin ötesinde bir tazeleme hızına ve gerçekten çok iyi tepkiselliğe sahip olan renk kalibrasyonu bence böylesi bir bilgisayar için iyi organize edilmiş bir ekran deneyimi sunuyor bizlere. Bu açıdan beğenimi kazanmayı başardı. Gelelim işlemci ve ekran kartının performansına. Test ettiğim bilgisayar Intel'in Core i7-10750H işlemcisinden güç alıyordu. 6 çekirdek ve 12 izlek desteğine sahip olan bu işlemci standart olarak 2600 MHz'de çalışıyor ve Turbo Boost teknolojisiyle tek çekirdek frekansını ideal koşullarda 5100 MHz'e kadar çıkartabiliyor. Performansı güzel bir işlemci. Burada herhangi bir sorun yok. Fakat ben olsam böylesi bir sisteme Ryzen 9 4900H işlemcisini de mutlaka bir seçenek olarak eklerdim. 3200 MHz'de çalışan 32 GB DDR4 bellek ve 1 TB kapasiteli yüksek hızlı M.2 SSD ile gelen sistemin kuşkusuz en görkemli parçası Nvidia'nın GeForce RTX 2080 Super Max-Q ekran kartı. Neden? Çünkü bugünün koşullarında bir dizüstü bir bilgisayarda kullanılabilecek en güçlü ekran kartına bakıyoruz. Hazır ekran kartından bahsetmişken burada altını çizmek istediğim iki önemli kriter var. Bunlardan ilki Dynamic Boost özelliği. Nvidia'nın denetim paneline giderek ilgili menüyü bulup aç kapa yapabiliyorsunuz. Peki Dynamic Boost dediğimiz özellik tam olarak ne işe yarıyor? Şöyle anlatabilirim. Aslında temel motivasyon dizüstü bilgisayarların kaynaklarını daha verimli kullanabilmek üzerine. Bir oyuncu sınıfı dizüstü bilgisayarı düşünelim. İşlemcisi 35 ya da 45 wattlık TDP seviyesine sahip. Ekran kartı da 80 wattlık TDP seviyesine sahip. Ancak Ancak bu TDP yani ısıl tasarım gücü bütçeleri bunlara kalıcı olarak atanmış durumda. Yani işlemci kendi 35-45 wattlık TDP'sini kullanıyor. Ekran kartı da yine keza 80 wattlık TDP'sini kullanıyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Sistem yük altına girdiği durumlarda bile her zaman işlemci de ekran kartı aynı anda yük durumuna girmeyebiliyor. Dolayısıyla Nvidia'nın Dynamic Boost özelliği şöyle bir açılım getiriyor. İşlemcinin tam yük altına girmediği, turbo boost'u kullanmadığı durumlarda 15 wattlık bir TDP bütçesini ekran kartına yansıtarak yük altındaki ekran kartının biraz da olsa daha fazla performans göstermesini sağlıyor. Bunun tersi de söz konusu olabilir. Yani aslında bu özellik sistemi izliyor, takip ediyor ve ekran kartının yoğun yük altına girdiği, işlemcinin ise kısmen atıl beklediği durumlarda işlemcinin TDP bütçesinin bir kısmını ekran kartına aktararak belki turbo frekansını biraz daha yükseltmesi ya da mevcut frekansını koruması için kullandırarak performansın, sürdürülebilir performansın biraz da olsa daha yüksek seyretmesini sağlamak üzere geliştirilmiş bir özellik. Bu noktada Triton 500'ün otomatik overclock yani hız ışıtma yeteneğinden de bahsedeyim. Predator Sense yazılımında RTX 2080 Super Max-Q için 3 farklı performans profilinden herhangi birisini aktif edebiliyorsunuz. Ekranlarınıza geliyor zaten. Bu görüntü normal moda ait. Yani GPU standart hızlarına çalışıyor ve 80 watt TDP profilini kullanıyor. Hızlı moduna geçiş yapıldığı zamansa GPU'nun bas frekansı 80 MHz artıyor ve TDP'si de 90 watt seviyesine çıkıyor. Ekstrem moda geçildiği zamansa GPU'nun bas frekansı 120 MHz arttırılmış oluyor. Aynı zamanda ekstrem mod devreye girdiği vakit fan hızındaki artış da bariz şekilde kendisini belli ediyor. Elde ettiğim test sonuçları ekranlarınıza geliyor zaten. İzlediğiniz tüm oyun testlerinin 1080p'de ve en yüksek kalite ayarlarıyla alındığını da bir kez daha not düşeyim arkadaşlar. Görülebileceği üzere performans anlamında oldukça güçlü, gerçekten heyecan verici bir bilgisayar duruyor önümüzde. Buradan termal ve akustik performansa geçelim. Triton 500 Acer'ın Aeroblade patentli tasarımını kullanan üçlü fana sahip bir soğutma sistemiyle geliyor. Bunlardan iki tanesi GPU yani ekran kartı, diğeri ise CPU yani işlemci için kullanılıyor. Aranızda merak edenler illaki vardır. Bilgisayarın sahip olduğu 3 fan da sürekli olarak aktif çalışıyor ama sistemin yük altına girmediği durumlarda neredeyse hiç ses çıkarmıyorlar. Fanları yönetmenin temelde 2 ayrı yöntemi var. Bunlardan bir tanesi klavyenin sahip olduğu turbo butonu. Diğeri ise Predator Sense yazılımı. Her 3 fanı da manuel olarak %100 performans seviyesine getirip yani en yüksek devir dakikada, %100 devir dakikada çalıştırdığım zaman her 3 fanın da 5000 devir dakikanın üzerine çıktığını görüyorum ve yaptığım ölçümlere göre 3 fan da %100 çalıştığı durumlarda bilgisayarın yaratmış olduğu gürültü seviyesi aşağı yukarı 60 desibel seviyesinde. Ancak fanların kontrolünü otomatiğe alırsanız yük durumuna göre gürültü seviyesi 50 desibel seviyesinde seyrediyor. Peki bu güçlü soğutma sistemi bilgisayarı ne kadar serin tutabiliyor derseniz eğer oyun oynarken kasa üzerindeki temas ettiğim en sıcak nokta 45 derece seviyesinde seyrediyordu. Oyun testlerinde ise yani oyun içerisindeyken işlemci ve ekran kartının durumuna bakıldığı zamansa işlemcinin 90 derece altında, GPU yani ekran kartının ise 70 derece altında ya da o civarda seyrettiğini gözlemledim. Yani soğutma performansı ve akustik başarım anlamında gerçekten beğendiğim bir bilgisayar oldu. Akustik demişken bilgisayarın sahip olduğu stereo ses sistemi fena sayılmaz. Ancak ses çıkış gücünün biraz daha yüksek, bassların biraz daha derinden gelmesini arzu ederdim. Webcam'e gelelim. Sonucunda görüntülü görüşme son dönemin en temel ihtiyaçlarından birisi haline geldim. Ama Triton 500'ün sahip olduğu web kamerası herhangi bir sürpriz getirmiyor, herhangi bir katma değer sunmuyor. Ortalama bir dizüstü bilgisayarın kamerası nasılsa bu bilgisayarın sahip olduğu kamerada 3 aşağı 5 yukarı bu seviyelerde. Dolayısıyla büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor. Ha bu bilgisayarı satın alıp Twitch yayını yapacak olanlar zaten 3. parti iyi kameraları temin etmeye başladılar bile muhtemelen. Biraz da Predator Sense yazılımından bahsedeyim. Tek ekranla tüm sistemi kontrol etmenize izin veren gerçekten kendi türünün en iyi uygulamalarından bir tanesi. Klavye ışıklandırmasından hız ışıtma özelliklerine, fan kontrolünden sistemin yük durumunu izlemeye kadar pek çok şey yapabiliyorsunuz. Kablolu ve kablosuz bağlantı tarafında da oldukça iddialı olan bilgisayar Wi-Fi 6 ve 2.5 gigabit Ethernet'i aynı çatı altında bir araya getiriyor. Dolayısıyla uyumlu router ve sistemlerle yüksek hızlı bağlantı gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda Killer'ın özel yazılımı sayesinde internet bağlantısını paket seviyesinde kontrol etmek, hızları yönetmek ve olan biteni izlemek için bu uygulamadan da istifade edebilirsiniz. Biraz da pil performansından bahsedeyim. Triton 500 82 watt saat kapasiteli 4 hücreli bataryadan güç alıyor ve beraberindeki güç adaptörü de 230 watt kapasite sunuyor. En yüksek performansı elde etmek isteyenler zaten bu bilgisayarı adaptörle kullanacak. Ama standart bir internet kullanımı için pil profilinden tasarruf modu aktif edilerek ekran parlaklığı yarıya düşürülüp tazeleme hızı 60 Hz'e çekilirse 4-5 saat civarında sonuç elde edilebiliyor. Uzun lafın kısası gerçekten çok beğendiğim ancak fiyatı itibariyle şahsi bütçeme sığmayan rüyalarımı süsleyebilecek bir bilgisayar olmuş Triton 500. Umarım Yakın gelecekte AMD işlemcili versiyonu da gelir ve çeşitlilik sağlanmış olur. Sevgili dostlar, ben Erdo Özdağ. Bu videomuzda Acer'ın yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modellerinden Predator Triton 500'ü mercek altına almış ve performansını değerlendirmiş olduk. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.